Ayrım 10, sayfa 98. 10. yılın dökümü. İşler küçümseniyor, çetinliği ve büyüklüğü geniş çapta göz önüne alınmıyor, oluruna bırakılıyordu. Bu anlayışla köy okullarının 3 yıllık olması yeterli görülüyordu. Okul yapıları için köklü kararlar alınmıyor, öğretmen yetiştirme bir plana bağlanmıyordu. Dipnot, İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 406. Mustafa Necati'den sonra eğitimi iyileştirmenin daha kolay olacağı sanılıyordu. Çünkü kimi engeller ortadan kalkmıştı. Örneğin öğretim birliği yasası, harf devrimi, öğretmenlerin özlük haklarının düzeltilmesi gibi önlemler eğitimin önünü açmıştı. Tonguç açıklamalarını sürdürüyor. Ama öyle olmadı, başka zorluklar vardı. 1928'de tüm dünyayı etkileyen ekonomik bunalımdan Türkiye'de kendine düşen payı almıştı. Yeniden kurulmakta ve yapılanmakta olan bir eğitim için para başta gelen sorundu. Yalnız eğitim değil, savaşlarda yıkılıp yakılmış bir ülke olarak yeniden bayındırlaşma ve sanayileşme de ekonomik gider istiyordu. Buna karşın konu eğitim olunca devlet cömert davranıyor, gerekirse ek ödenek veriyordu. Ama uygulanmakta olan Batı örneği tüketici eğitime para dayanmıyordu. Necati'den sonraki bakan Cemal Hüsnü Taray eğitim işlerini onun kaldığı yerden sürdürmeye çalıştı. Millet mektepleri yanında okuma seferberliği başlattı. 1930. Bundan amaç herkese okuma yazma öğretmek ve okuyan yurttaşlar yetiştirmekti. Talim Terbiye Dairesi Başkanı'nın Emin Erişirgil önerisiyle başlatılan bu girişim onun Rusya'dan verdiği örneklere göre yürütülmek istendi. Bu amaçla yalnız ders kitapları değil, halkın alacağı başka kitapların da indirimli verilmesi, köy postaları düzenlenmesi, yararlı yayınların çoğaltılması, yeni çeviriler yapılması gibi okumaya yönelik önlemler alındı. Bu kararlardan biri köy kurullarınca okuma bilen, bilmeyen saptanarak bilenin bilmeyene öğretmesi yöntemiyle herkese okuma yazma öğretilmesiydi. Bu amaçla kurslar açıldı. Kursları çoğunlukla ilkokul öğretmenleri yönetiyordu. Bu dönemde öğretim ve pedagojiye yönelik yayınlar, çeviriler çoğaldı. Bakanlık topladığı bir kurulda köy sorunlarının hükümetçe ele alınması için bir rapor hazırladı. Millet mektepleri yanında sanat ve meslek okulları da ele alınıyordu. Ancak yapılanlar gereksinmeye uygun ve yeterli değildi. Her dönemde bir şeyler yapılmıştı. Ama asıl çözümlenemeyen köye yarayışlı eleman yetiştirme sorunuydu. Köy öğretmeninden beklenen görev yalnız iyi bir ders öğretmenliği değil, her yönüyle köye yararlı olmaktı. Bunun yolu bulunamıyordu. Ülkenin içine düştüğü ekonomik bunalım öğretmenlere de yansımıştı. Mustafa Necati dönemi aranıyordu. 1930'ların öğretmenleri ve tüm ülkeyi üzen başka bir olayı, yedek subay öğretmen H. Fehmi Kubilay'ın gericilerce Menemen'de öldürülmesi sinirleri iyice germişti. O yıl Milli Eğitim Bakanı yeniden değişti. Yeni bakan Esat Sagay da köklü atılımlara yönelmeyerek günlük işleri yürütmekle yetiniyordu. Ayrıca çevresinde toplanan eğitimcilerden, aydınlardan açık, gerçekçi öneriler gelmiyordu. Oysa bu dönemde Ankara Gazi Eğitim'de İstanbul Öğretmen Okulu'nda birçok ünlü eğitimci, eğitim yazarı, eğitim programları ve yöntemleri üstüne yazıyorlar, okuyorlar, tartışıyorlar, çeviri yapıyorlardı. Ama eğitimi yönlendirecek politika üstüne bir şeyler üretilmiyordu. Halk eğitimine yönelik kurumlar olarak daha önce açılmış olan Türk Ocakları 1931'de kapatılarak 1932 Şubat'ında halk evleri açılmıştı. Ankara Halk Evi ilk köy gezilerini düzenliyor, doktorlar, dişçiler ve benzeri meslekten kişiler topluca köylere giderek yardım ediliyor, sosyal ilişki kuruluyordu. Bu kurumlar CHP'nin kültür kuruluşları konumundaydı. Amacı bir yaygın eğitim etkisi yaparak halkı eğitmekti. Daha önceki köycülük hareketinin devamıydı. Ama köye ulaşmak kolay değildi. Halk evleri kentlerde biraz başarı sağlasa da köylere varılamıyordu. Mustafa Kemal Milli Eğitim Bakanı'nın değişmesini bir kez daha istemiş, sıra Doktor Reşit Galip'e gelmişti. Onun Kültür Bakanlığı yönünden ilginç birikimi olması gerekiyordu. Meşrutiyetin tıbbiyeli köycülerindendi. İngilizler milliyetçileri tutuklayınca tıbbiyeyi bitirip 10 arkadaşıyla birlikte Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gitmiş, geliştirdikleri köycülük projesini orada uygulamaya başlamışlardı. 1920'de Köycülük başlıklı yazısında Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın bir köylü devrimine yönelmesini, büyük toprakların köylüye dağıtılmasını istemişti. Köylüyü topraklandırarak ağalığın önlenip ülkenin demokratlaşacağını öne sürüyordu. Cumhuriyet kurulduktan sonra Mersin'de doktor olarak çalışmaya başlamış, partiye girerek 1925'te milletvekili seçilmişti. Partinin kültür ve gençlik işleri başkanı olmuş, ilkokullarda her sabah okunan "Türküm, doğruyum, çalışkanım" andını yazmıştı. Gazi bir gezisi sırasında Antep'teki çalışmaları ilgisini çeken doktoru Kültür Bakanlığı'na istemişti. Doktor Reşit Galip Bakan olunca öncelikle yaptığı işlerden biri müfettişlere arıcılık, kooperatifçilik seminerleri düzenleyerek bu konuda köy öğretmenlerine öncülük etmelerini istemek oldu. Köylüler için yayınlar hazırlattı. Oysa köylerde bu yayınları okuyacak kişiler yok gibiydi. Ayrıca yayınların oralara ulaşması kolay değildi. Dipnot H. Arman, Piramidin Tabanı, Cilt 1, Sayfa 123. 1933'te öğrenimlerini tamamlamadan okuldan ayrılan okur-yazar gençleri gezici köy öğretmeni yapma, köy kitapları kurma tasarıları yapmış, Tarım ve Sağlık Bakanlıkları ile işbirliği içinde köye hizmet götürme tasarısı hazırlamışsa da bunları uygulamaya koyamadan görevden ayrıldığı görülüyor. Aynı yıl bakanlıkta köy işleri komisyonunu kurmuştur. Bu kurul köyde eğitim ve köye göre öğretmen yetiştirme sorunuyla ilgilenecekti. Öyle bir öğretmen yetişmeliydi ki eski medreseliler gibi sürekli köyde kalsın, halkın sorunlarıyla ilgilensin. Ayrıca Darülfünun'un üniversiteye dönüşmesi, yüksek öğretim kurumlarında devrim tarihi dersi konulması bu döneme rastlar. 1930'lu yıllarda bir yandan Almanya ve İtalya'daki faşist hareketler, Rusya'daki sosyalist hareket, bir yandan da İslamcılık, Türkçülük ve benzeri akımlar gençleri etkilemekteydi. Yüksek okullara bu amaçla devrim tarihi dersi konularak kendi kurtuluş ve devrim hareketimizin öğretilmesi amaçlanıyordu. Mustafa Kemal gençlere biz ne faşist ne de komünistiz, bizim de bir ideolojimiz var, biz Kemalistiz diyerek devrim tarihi derslerinde cumhuriyetçilik, devrimcilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ilkelerinin öğretilmesini istemiştir. Bunun için devrim tarihi kürsüsü kuruldu, Ankara'da ilk derslerin yüksek okullar bir araya getirilerek konferans biçiminde verildiği görülür. Doktor Reşit Galip'in çekirdekten yetişme bir köycü olmasına karşın köylere yönelik bir atılım yapamaması, romantik köycülükten öte gidememesi Atatürk'ü kızdırıyor. Bu sırada hastalığı nedeniyle görevden ayrılıyor. 13 Ağustos 1933. 6 ay sonra da ölüyor. Köy İşleri Komisyonu raporunda saptananlar hoş bir düş gibi geride kalıyor. Onca köycülük birikimi ve sevgisine karşın Doktor Galip, öğretmen okullarını fazla etkileyemedi. Nitelikli öğretmenler yetiştirecek yeni kurumlar açamadı. Ama gene de köye giden yolda çabası olduğu yadsınamaz. Daha sonra çalışkan bir vali olan Abidin Özmen'in bu bakanlığa getirildiği görülür. Ama birçok önleme bakanların sık sık değişmesine karşın gerçekçi çözümler bulunamaması nedeniyle eğitimden istenen sonuç alınamıyordu. Cumhuriyet'in 10. yılı içtenlikle kutlanmıştı. İstatistikler epey yol alındığını gösteriyordu. Ama kimi raporların dili başkaydı. Yapılanlar derinlere inmiyor, ötelere ulaşmıyordu. Yapılamayanlar daha çoktu. Yanlışlar vardı. Özellikle ülkenin çoğunluğu olan köylüden yana yapılanlar nicelik ve nitelik yönüyle devede kulaktı. 1933-1934 yıllarında Türkiye'de ekonomi alanında araştırma yapan Amerikalı bir grup hazırladığı raporun eğitimi içeren bölümünde şu haberi veriyordu. Ekonomik gelişme hala plana bağlanmamıştı. İlk ve orta öğretimde öğrenciyi eleyen bir yöntem uygulanıyordu. Teknik ve mesleki eğitim alanındaki gelişmeler tıkanmıştı. İlk öğretimde bir yenilik göze çarpmıyordu. Özellikle köy eğitimi için harcanan para ve emekten sonuç almak olası değildi. Kent ilkokullarının 5 yıl, köy ilkokullarının 3 sınıflı olması adil değildi. Ülkenin her yerinin kalkınması için geri bölgelere ve köylere bir an önce kültür ve eğitim hizmeti götürülmesi zorunluydu. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 406. 1934'te okulları incelemek için bakanlıkça görevlendirilen başka bir Amerikalı eğitimci, Dr. Beryl Parker ise Türkiye İlk Öğretimi konulu raporunda şunları söylüyordu. Köy okullarından başlayarak çocuklara mesleki eğitim verilmeli, program buna göre düzenlenmeliydi. Türkiye gibi ülkelerin kalkınması köy nüfusunu harekete geçirmekle sağlanabilirdi. Köyde ilk öğretim yaygınlaştıkça çevreye açılma başlayacak, ekonomik dengeyi olumlu yönde etkileyecekti. Ayrı köy öğretmen okulu açma yerine Meksika'da olduğu gibi gezici köy öğretmenliği getirilmeliydi. Halk evi, Kızılay gibi kurumlar köye hizmet vermeli, her bakanlık kendi elemanını göndermeliydi. Alman köylerindeki gibi içinde öğretmen evi, bahçesi, çiçekliği, tarlası bulunan çiftlik okulları yapılabilirdi. Öğretmen yetiştirme işi orta öğretime değil, ilk öğretime bağlanmalı ya da bu iş için bakanlıkta ayrı bir daire kurulmalıydı. Çok öğretmen yerine öğretmen okullarına az öğrenci alınarak iyi yetiştirilmeliydi. Bu okullara ek görevle değil, tam görevli öğretmen atanmalıydı. Yetenekli öğretmenler izinli sayılarak yüksek öğrenim görmelerine olanak tanınmalıydı. Dipnot adı geçen eser, sayfa 429. Doktor Parker aynı raporda okul müzesi ve eğitim sergisi çalışmalarını olumlu bulduğunu dile getirerek şunları söylüyor. Gezici eğitim sergisi ve kitaplığının yararlı sonuçlar getirdiği görüldü. Bunlar her yıl yinelenmeli ve ilk yılın deneyiminden yararlanılmalı. Değerli çalışmalar yapmakta olan okul müzesinin olanakları fırsat buldukça öğretmenleri yetiştirmek için daha çok kullanılmalı. Kurumun Gazi Eğitim Enstitüsü ile olan ilişkisi olumlu sonuçlar vermektedir. Okullarda uygulanan iş yöntemleri geliştikçe okul sergileri de gelişecektir. Dönemin eğitim sorunlarıyla ilgili daha ilginç bir rapor, Başbakan İsmet Paşa'nın 14 Mart 1934'te CHP grup toplantısına yaptığı gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyan konuşmasıydı. Başbakan konunun ekonomik, sosyal, kültürel ve politik yönlerini açıklayan bu uzun konuşma ile parti sorumlularına bilgi veriyor, konuya dikkatlerini çekiyor, yapılanları, daha doğrusu yapılamayanları rakamlarla şöyle açıklıyordu. İlk öğretime ayrılan para yeterli olmadığı gibi yapılanlar verime ulaşmadığı için bu giderler telef oluyordu. Köy ve kent koşullarının ayrı durumlarına uygun bir eğitim bulunması, buna göre öğretmen ve müfettiş yetiştirilmesi gerekliydi. Köy okulunun köyün kültür kaynağı olması onları ekonomik yönden de etkileyecekti. Çocukların donanımlı bir okulda yetişmesiyle okuldaki yaşam evlere taşınacaktı ve benzeri şeyler. İsmet Paşa'nın konuşmasında değindiği önemli konulardan biri öğrenci devamıydı. 1930'lu yıllarda köy okullarına alınan 160 bin kadar çocuktan ancak 60 bini bir üst sınıfa katılıyordu. Öğrenciler tarla ve bahçe işlerinde çalıştırılmak için ailelerince okuldan alınıyordu. İnönü bu örnekle köye götürülen eğitimin onların işine yaramadığına değiniyor, partililerin dikkatini çekiyordu. Bunu memlekete duyurmak durumundayım. Türkiye'nin eğitimi becerikli bir işçi kesimi yaratmak zorundadır. Öğrenciye çevredeki işleri okulda yaptırarak ülkenin ekonomik gücünü hazırlamak gerekir diyerek başka bir gerçeği dile getiriyordu. Köy yatılı okulları ve o yıllarda kapatılan köy öğretmen okulları konusuna değiniyor, bunun yeri doldurulmalıdır diyordu. Öğretmenlerin ekonomik durumları iyi değildi. Onların sosyal, moral gereksinimleri için bir yayın organı ve yaz kampları gerekliydi. Bu kampların özellikle köy öğretmenleri için bir seminere dönüşmesi olasıydı. Köy öğretmenine ev verilmeli, köy okullarında tarım dersi yaşama geçirilmeli, öğretmen buna hazırlıklı yetiştirilmeliydi. Başbakan İnönü'nün parti grubunda yaptığı bu önemli konuşmadan sonra grupça bir kurul oluşturularak eğitim konusu yeniden inceleniyor. Bu konuda hazırlanan ve 11 Ocak 1935'te grup başkanına verilen ilgili raporun içeriği aşağı yukarı şöyledir. İlk öğretim en başta öğretmen sorununa bağlıdır. Başarılı olacak öğretmenler yetiştirilmesi gerekir. Daha önce getirilmiş olan lise programına pedagoji dersi koyularak öğretmen yetiştirme denemesinden vazgeçilmelidir. Öğretmen okulu programı ile ilkokul programı arasında uyum sağlanmalıdır. İlk öğretmen okulu öğretmenleri nitelikli olmalıdır. Çocukları yetiştirmek için ayrı yöntemler olmadığına göre köy okulları için ayrı öğretmen yetiştirmeye gerek yoktur. Köye gidecek öğretmenin niteliği aynı okul içinde sağlanabilir. Öğretmen okullarına tarım ve sağlık öğretimine yer verilmelidir. Öğretmen adaylarını yaz aylarında köylere göndermeli, köycülük kursları, orta ve lise çıkışlara pedagoji kursları açılmalıdır. Öğretmen sayısının arttırılması yoluna gidilebilir ve benzeri şeyler. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 436. Gazi Eğitim'de Yönetici. Gerçek hayatın fırtınaları başlamıştı. Bunların birbiri arkasından gelerek beni hırpalayacağını hesaba katmam gerekiyordu. Ama kendime o kadar güveniyordum ki korku hiç aklımdan geçmiyordu. Dipnot Tonguç'a Kitap, sayfa 27. Gazi Eğitim Müdürleri sık sık değişiyordu. Tonguç'u da 1929'dan beri çalıştığı bu kurumda 1934-1935 öğretim yılında yönetici olarak görüyoruz. Açıldığından bu yana görevli olduğu için tüm sorunlarını yakından biliyordu. Ancak onun buradaki görevi çok sürmeyecek, başladığı işleri bir süre sonra başkasına devredecekti. Kısa süren bu yöneticilik görevi sırasındaki kimi anıları onun eğitimde yönetim anlayışına ışık tutuyor. Gazi Lisesi de bu okula bağlı olup aynı müdürün yönetimindeydi. Gazi Eğitim'in daha önce ilk öğretmen okulu olan birimi kapatılıp yerine lise açılmıştı. Böylece okul gerek lise gerekse enstitü birimiyle orta öğretimi amaçlıyor, yalnızca pedagoji bölümü ilkokul müfettişi ve öğretmen okullarına meslek dersi öğretmeni yetiştiriyordu. Kurumun laboratuvarları, işlikleri, öğrenci deneyleri için yerleri, kitaplıkları eksiksizdi. Avrupa'dan getirilen önemli araçlar en yeni yöntemlerle ders yapmaya ve öğrenciyi etkin duruma geçirmeye yetecek kadar boldu. Modern beden eğitimi salonu, oyun alanı vardı. Bahçesinde her türlü kimya, biyoloji denemesi yapmak, ağaç ve çiçek yetiştirmek olasıydı. Burası Türkiye'de eğit bilimin en yeni yöntemlerini uygulamaya elverişli tek yerdi. Ama yapılamıyordu. Bunun nedenlerini biliyordu. Öğretmenlerin bir bölümü alanlarında otorite olsalar bile eğitim ve öğretmenlik bilgileri yönden ortak tutumlar içinde değillerdi. İkinci neden kurumun eğit bilimsel ana ilkelere göre düzenlenmemiş olmasıydı. Başka bir neden bakanlığın okulun iç işlerine karışması ama kendini daha çok ilgilendiren konuları göz ardı etmesiydi. Örneğin okulun her iki birimi daha çok öğrenci almaya elverişliyken ve orta öğretimde çok sayıda öğretmen gereksinimi varken bu konu üstünde durulmuyordu. Bunun yanında öğretmen ve öğrenci kayırma gibi işler için okulun eli kolu bağlanmak isteniyordu. Oysa onun pedagojik görüşüne göre iyi düzenlenmiş bir kurumda bu tür davranışlar iyi işler yapmaya engel oluyordu. Yöneticilik görevine başlar başlamaz ana ilkelerde anlaştığı arkadaşlarıyla birlikte aksaklıkları yeterince düzeltmeye çalıştı. Mustafa Nihat Özön, Nizamettin Kırsan, Halil Vedat Fıratlı, Vildan Aşir Savaşır ve İlyas Sınal müdür yardımcılarıydı. Onlarla aylarca çalışıp ivedi ve önemli sorunları saptayarak önceliklerine göre çözüme yöneldiler. Hangi bölümde olursa olsun öğretmen adayları uygulama derslerini başarıyla yapmadan okuldan çıkış verilmeyecekti. Resim iş bölümü öğrencilerine ders olarak bahçe işleri de yaptırılacak, programa böyle bir çalışma konulacaktı. Özellikle tabiat bilgisi ve benzeri dersler deney yaparak okutulacak, coğrafya derslerinde gözlem araçlarından yararlanılacaktı. Kitaplıktan ve kitaplardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanması için gereken önlemler alınacaktı. Yönetim ve disiplin işlerine öğrenciler de katılacaktı. Okul kooperatifi yoluyla kimi kitapların yayınlanması sağlanacak, orta öğretim çağındaki çocuklar için dünya edebiyatından seçmelerden bir seri yapılacaktı. Spor çalışmaları, yarışmaları ve bayramlar önemli ele alınacaktı. Resim galerisi açılacak, üst kattaki büyük ve güzel salonda sürekli öğrenci sergisi bulunacaktı. Kurumun iç düzenine şekil verecek bir yönetmelik ve bölümlerin öğretim programları hazırlanarak bakanlığa onaylatılacaktı. Öğretmenler için bir yardım sandığı kurulacaktı. Öncelikli olanlardan başlayarak tüm bu işlere el koymuşlar, harıl harıl yürütüyorlardı. Dersten ve yönetim işlerinden kurtuldukları saatlerde düşün birliği ettiği arkadaşlarıyla kimi zaman kırlarda dolaşarak, kimileyin özellikle geceleri üst kattaki büyük terasa çıkarak bu sorunlarla baş etme yollarını ve okulun geleceğiyle ilgili konuları konuşup tartışıyorlar, notlar alıyorlardı. Ankara'nın kenarında kıraç bir toprak üstünde kurulmuş olan Gazi Eğitim'de yapılan en küçük bir işten bile mutluluk duyarak gece gündüz çalışıyorlardı. Resim iş bölümü öğrencilerinin bahçeye diktiği fidanlar, çiçekler okulun çevresini değiştiriyordu. Enstitüye bağlı Gazi Lisesi'nin kimi sorunları da benzer konulardı. Bu lise yatılı ve daha çok yüksek bürokratların çocuklarının durumu iyi aile çocuklarının öğrenim gördüğü bir kurumdu. Burada öğretim sorunları kadar öğrencilerin bireysel sorunları ve okul-aile ilişkilerini de düzene sokulması gerekiyordu. Gazi Lisesi'nde nitelikli öğretmenler vardı ama bir bölümü ek görevle geldiklerinden görevlerini önemsemiyorlar, öğrencileri etkin duruma geçirecek çalışmalar yapmayarak ezberciliğe yöneltiyorlardı. Lisenin sorunları da kısa sürede saptanarak önlemler düşünülmüştü. Öğretmenlere modern lise havasını kavratmaya çalışmak, onları yalnızca ders öğreten, ezberleten insanlar olmaktan çıkarıp okulun eğitim yuvası, kültür merkezi durumuna sokulmasını sağlayacak çalışmalar yaptırmak. Lise öğretimini modern eğitim ilkelerine uygun bir şekilde yürütmek için gerekli önlemleri almak. Liseyi Gazi Eğitim Enstitüsü'nün uygulama okulu yaparak örnek bir duruma getirmek. Öğrencileri etkin duruma geçirmek için öğrenci yönetimi kurmak, onları iş içine sokmak. Bu işler sırayla yapılmaya başlanınca Gazi Lisesi'nde kısa sürede çok önemli değişiklikler oldu. Öğretmenlerin büyük bölümü canla başla çalışıyor, işbirliğine önem veriliyordu. Yapılan etkinliklere liseli gençlerin susamış olarak koşup sarıldıkları görülüyordu. Tonguç'un kısa sürede liseli gençler üstünde de ilginç gözlemleri oldu. Okul diye dolduruldukları düzensiz yapıda onların davranışlarını yakından gözleyerek gereksinmelerinin neler olduğunu yeniden gözden geçirdi. Eğit bilim ilkelerine uygun olarak yapılan yeni düzenlemede okulun her yanından neşe fışkırıyordu. Bir gün eğitim görüşünde neredeyse sıçrama yaptıran bir olay gözlemledi. Yeni düzenlemede ortaokul öğrencilerine henüz bir oyun yeri gösterilmemişti. Oysa onlar çok hareket gerektiren bir yaştaydılar. Yağışlı havalarda koridorlarda tozu dumana kattıkları görülüyordu. Onlardan bir yer buluncaya kadar alt kattaki bodrumda oynamalarını ama orayı kirletip yıpratmamalarını istemişti. Kalorifer dairesi orada bulunduğu için bodrum katını sık sık denetliyordu. Bir gün gittiğinde her yerin çamur içinde olduğunu görmesine karşın öğrencilere çıkışmadı. Sustu, bekledi. Onlara bu durumu beğenip beğenmediklerini sordu. Öğrenciler azarlanmadıklarına sevindiler. Yaptıklarına üzülerek bir daha kirletmeyeceklerine içtenlikle söz verdiler. Küçük öğrencilerinin bunu nasıl yapacaklarını merak ederek bir süre sonra bodrum katına gittiğinde şunları gördü. Paltolarını koridora halı gibi sermişler, üstünde istedikleri gibi oynuyorlardı. O bir süre karşıdan seyrederken çocuklar sevinerek yanına geldiler. "Efendim bakın hiç kirletmeden oynuyoruz." diyerek neredeyse teşekkür beklediler. Çocukların oyun gereksinimini bilmiyor değildi. Ama onların oyundan nasıl vazgeçemediğini böylesine çarpıcı bir örnekle gördükten sonra pedagojik görüşlerimde büyük bir değişiklik yapmam gerektiğini anladım diyor. Oyun çağını aşmamış çocukların eğitim öğretiminde bunun göz önüne alınmasını, onların devam ettiği okulda oyun alanının dersliği kadar önemli olduğunu, ileride okul yaptırma yetkisine sahip olursa bunu gerçekleştirmekten asla geri kalmayacağını düşündü. Bu olaydan başka bir sonuç daha çıkardı. Küçük öğrencilerden bir şeyin yerine getirilmesini isterken, rehberlik etmeden yalnızca yapın demenin yeterli olmayacağını bir kez daha anlamıştı. Özellikle lisede öğrenci başarısını değerlendirmek için ilkel yöntemlerle sınav yapıyorlar. Bu yüzden öğretmen, öğrenci ve ana babalar arasında sorunlar çıkıyor, kimi zaman bakanlık da işe karışıyordu. Bunları kısa sürede düzene koymak, öğretmen, öğrenci ve ana babaları yeni yöntemlere alıştırmak kolay olmuyordu. Bir zamanlar Türkiye'de yeni eğitimin beşiği olarak kurulan ve bakanlığa danışmanlık yapacak olan Gazi Eğitim Enstitüsü'ne bakanlar yalnızca kayırdıkları kimi bürokratların ve milletvekili çocuklarının yerinde olmayan istekleri için soru soruyorlar, bu nedenle okul müdürünü bakanlığa çağırıyorlardı. Tonguç karşı olduğu bu tutumlara ödün vermiyordu. İlkelerine aykırı istekler karşısında direnmek için bakanlığa giderken okulun mührünü cebine koyup üstüne vardıklarında, "Efendim bu görevi güvendiğiniz başka bir arkadaşa verebilirsiniz." diyordu. Daha doğrusu olaylardan biri böyle geçmişti. Benzer olaylar karşısında çevresine beslediği güven sarsılır gibi oluyordu. Yüreğinde insanlara olan sınırsız sevginin hiç hoşlanmadığı bu tür olaylarla sarsılmaması için çaba gösteriyordu. Yöneticilik göreviyle gerçek hayatın fırtınalarının başladığını, bunların birbiri arkasından gelerek onu hırpalayacağını düşünüyordu. Ama kendine o kadar güveniyordu ki korku hiç aklına gelmiyordu. Dipnot, Tonguç'a kitap. Sayfa 27-41'de yer alan ilgili anılarından özetlenmiştir. Baştan da değinildiği gibi Gazi Eğitim'deki yöneticilik görevi kısa sürecek, onu gene bir gün bakanlığa çağırarak eline başka bir mühür vereceklerdi. Ama bu Gazi gibi bir tek okulun değil, Türkiye'nin tüm çocuklarını içine alacak büyük bir okulun ilk öğretim seferberliğinin mühürü olacaktı.